makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up. Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
...95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Ankara'ya bağlanıyoruz. Bu sene bu programdaki ilk uzaktan bağlantımız. Çünkü post-punk dark wave ikilisi Duct Tape'in 3. albümü Echo Drama 29 Şubat'ta yayınlandı ve sizlerle buluşturmak için daha fazla beklemek istemedim. Programa da bu albümden Anafor adlı parçayla başladık. Duct Tape ikilisi Çağla Güleray ve Furkan Güleray bu akşam bizimle birlikteler. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk,
hoş
merhabalar.
Bulduk, merhabalar.
Nasılsınız, nasıl gidiyor Ankara'da hayat?
Ankara güzel, ben alıştım, bayağı sevdim.
Yani İstanbul'dan sonra ne yaparız diye biraz çekiniyorduk ama iyi adapte olduk herhalde Ankara'ya.
Çok hızlı adapte oldunuz sanki.
Evet, iyi oldu.
Ne kadar oldu taşınalı?
Tam bugün bir sene oldu.
Son senelerde benim Avrupa'ya kaybettiğim, çok sevdiğim arkadaşlarım olmuştu. Birkaç tane de Ankara'ya kaybettiğim oldu sizinle birlikte. Ama şunu fark ediyorum, Ankara'ya taşınanlar İstanbul'u pek özlemiyorlar sanki. Çünkü işleri düşmedikçe hiç gelmiyorlar. Sizde de öyle oldu durum.
Evet.
Aynen. Yani havalimanına bile gitmek istemiyoruz İstanbul'da.
Ama mecbur kalıyoruz tabii ki de. Konser harici pek uğramak istemiyoruz açıkçası. Sanırım böyle bir koşarak kaçtık gibi. O yüzden de dönmek zor geliyor. Aynen, ardımıza bakmadık. Ankara'yı da çok sevince İstanbul'u kimse aramıyor gerçekten. Bilmiyorum, hani hep Ankaralılar şaşırıyor, hani İstanbullular Ankara'yı sevmez diye, ama Furkan Ankaralı zaten de hani ben bayağı sevdim açıkçası ve herkes çok şaşırıyor böyle, İstanbullular sevmez, nasıl sevdim diye. Ne aradığına bağlı bence, nasıl bir yaşam istediğine bağlı sanırım.
Ben de Ankara'yı seviyorum. Ankaralılar hep çok şaşırıyorlar. Ankara'nın nesini seviyorsun diyorlar. Bilmiyorum nesini sevdiğimi tam olarak ama hep güzel hisler veriyor bana da. Aslında gri şehir olarak bilinen bir yer ve sizin karanlık müziğinize de bir yandan uygun. Belki bu albümün üretim sürecinde etkili olmuştur Ankara.
Aslında onun, evet, biraz komik bir hikayemiz var onunla ilgili. Biz de Ankara'nın griliğini bildiğimiz için hani bize çok iyi geleceğini düşünüyorduk açıkçası müzik olarak. Hatta Ankara'da yapacağımız ilk şarkının nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyorduk. Sonra bir gün yaptık hatta Veil of Lies parçasında. Ve Veil of Lies gibi bir şey çıktı. Biz aslında daha karanlık, daha hüzünlü bir şey beklerken bir anda, nasıl diyeyim, neşeli de demeyeyim ama daha böyle işte Veil of Lies gibi bir şarkı çıktı yani. Biz bayağı şaşırmıştık açıkçası, daha böyle hüzünlü olur diye beklemiştik ama farklı bir etkisi oldu sanırım.
Evet, o bir de İstanbul'dan gelmemiz ve birazcık rahatlamamız da etkisi göstergesi oldu yani Veil of Lies. Ama o kadar gri değilmiş Ankara sanki. Daha çok gökyüzünü görüyoruz falan burada.
Yani geçen sene taşındığımızda 3-4 ay sadece yağmur yağdı. Hani o zaman dedik evet burası böyle demek ki, ama bu sene mesela yaz bayağı erken geldi ve sürekli güneşli. O yüzden çok da karanlık bir şehir değilmiş aslında.
Evet, yaz erken gelecek gibi. Geçen albümden sonraki söyleşimizde albümde son derece melodik yapıların önde olduğunu söylemiştim. Öyle bir tespitte bulunmuştum. Bu albüm için de aynı şeyi düşünüyorum. Aslında şimdi sizin söylediklerinizle de bütünleşti sanki. Karanlık bir albüm, karanlık bir janranın müziği ancak bu kadar renkli olabilir gibi hissettim albümü dinlerken. Yine birbirinden tamamen farklı şarkılar dinliyoruz albümde.
Evet.
8 parçanın her biri birbirinden çok ayrı, hemen ayırt edilebilir, hiçbir birbirini tekrar etmeyen şarkılar diye düşünüyorum.
Evet, sanırım o zaman da konuşmuştuk.
Aynen.
Biz şarkı yapma tarzımız olarak birbirine benzeyen şarkıları yapmayı sevmiyoruz zaten.
Evet, hepsi bağımsız, ayrı ayrı bir kişilik gibi yani.
Yani hepsini tek tek single single bile çıkarabilirsin. Öyle bir şey oluyor aslında. Hepsinin kendi karakteri oluyor şarkıların. Ama tabii ki de bütünlüğü de koruyarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunu duymak hoş oldu.
Evet.
2022'deki söyleşimizde Ruh albümü henüz yayınlanmıştı ama sıradaki albümün birkaç şarkısının hazır olduğunu söylemiştiniz. Ekodrama'nın temelleri aslında o zamandan atılmaya başlanmıştı. Geçen yıldan başlayarak albümün öncesinde 3 single da yayınladınız. Daha önceki albümlerde sanki pek böyle bir şey yapmamıştınız. Bu yeni bir deneyim oldu gibi düşünüyorum ama.
Evet, çünkü aslında Ankara'ya taşındıktan sonra başladık kayıtları. Şarkılar hazırdı. Bir tek Veil of Lies'i burada yaptık. Yani o albümde olmayacaktı aslında. Şarkıyı yapınca onu da koyalım dedik. Ne oldu? Kayıt süreci biraz uzun sürdü. Hem işimizden dolayı bir de stüdyonun sahibi Uğur abi kaybettik falan. Hastaydı o da.
Evet, bir de kayıp yaşamışsınız o dönemde.
Çok fazla konsere gidip geliyorduk bir de. Çok uzun sürdü. O arada
Evet.
da çok beklemek istemedik aslında. Single'ları biraz o yüzden çıkardık gibi oldu.
Evet, biraz
Yani
bekledik
komple
single.
albümün mixleri falan kayıtları bitmeden bittikçe şarkılar çıkaralım gibi bir durum oldu yani.
Evet.
Bir yandan zaten siz hep albümlerle ilerlemeyi seven bir ikilisiniz. 4 senede 3 albüm yayınladınız şu ana kadar. Kid Richie Rich'te Deniz Cansever'in oluşumunda verdiğiniz röportajı okudum. Tekli çıkarmak bizlik bir şey değil, tüm hikayenin görülebilmesi için bütünlük açısından albüm işini daha çok seviyoruz demişsiniz. Ama albümlerden önce çıkan single'ları ben bu kefede değerlendirmeyi uygun görmüyorum. Yani onlar single gibi değerlendirilmemeli bence. Yine bütünlüklü bir üretimin sadece önceden duyurulan parçaları gibi düşünüyorum. Ama sizin anlatım tarzınıza yani hikaye anlatımınıza aslında en iyi yansıtan şey sizin gözünüzde albümler galiba.
Tabii single single çıkardığında neyi anlatmak istediğini tam olarak anlatamıyorsun gibi hissediyoruz aslında.
Evet.
Yani içinden çıkarmak istediğin duygular var, bir şeyler var ama onlar hep yarım kalıyor gibi oluyor. Ya tabii ki de o da bir yöntem. Çoğu sanatçı bu şekilde çalışıyor ama albümde her şarkı birbirinden ayrı gibi gözükse de aslında bir bütünlük var yani. Ve böyle de çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Asla vazgeçmeyiz albüm olayından, kimse sevmese de genelde günümüz
Aynen.
Türkiye'sinde.
Belki bir single çıkar ama yakında da o
Ama
ayrı
o
bağımsız bir
ayrı
şey.
bağımsız bir parçamız var albüme yetişmeyen. Bu da sürpriz.
Belki yakın zamanda duyarız onu da.
Umarım.
Müzik endüstrisinin koşullarını ve özellikle bağımsız sanatçıların üretim koşullarını hesaba katınca single'lar üzerine ilerlemeyi de anlayabiliyorum. Ama ben de dediğin gibi aslında bir sanatçının tam olarak ne yapmak istediğini, ne anlatmak istediğini albümler üzerinden gitmeyen bir üretim süreci olunca çok da anlayamıyorum.
Doğru.
Hala zorlanıyorum onda.
Kesinlikle.
Bu albümü Symphony of Emotions gibi bir tanımla anlatmışsınız basın bülteninde. Zaten daha önceki söyleşilerimizde de hep belli planlar doğrultusunda değil de biz bu albümü daha melodik yapalım, daha şöyle şarkılar yapalım, daha böyle olsun diyerek değil de hep hisler üzerinden ilerlediğinizi söylemiştiniz. Zaten yaratım sürecinde sanki gidilebilecek en doğru yer orası gibi geliyor bana ve yaratıcılığa dair tüm kaynaklar da artık bir klişeye de dönüşse hep aynı şeyi söylüyorlar ama klişeler zaten çoğunlukla doğru olduğu için klişe oluyor. O yüzden bu albümde hangi hisler size bir harita oluşturdu onu merak ediyorum.
Şarkıyı yaparken o an ne hissediyorsak onu yansıtmaya çalıştık genel olarak. Yani şarkılara tek tek baktık gibi düşünebiliriz aslında. Ama şöyle başlıklarla anlatmayı tercih ederim. Hani uzun uzun anlatabileceğimi düşünmüyorum. Ama genel olarak mesela Duvar şarkısı tamamen tekrarlanan bir kabusun üzerine yazılmış bir şarkı. Onun dışında genelde kendinle yüzleştiğin ve kendi kötü yanlarını fark ettiğin şarkılar var. Sürekli bir döngüde takılmak ve o döngünün içinde kaybolmak, sonra onu kabullenmek gibi duygular var. Unknown'da yarattığımız bir dünya var mesela. Bu bizim bulunduğumuz bir yer ve herkesi oraya çağırıyoruz gibi bir durum var. Tam olarak hani hüzün veya ölüm veya nefret gibi duygularla değil de daha komplike duygulara yöneldik aslında bu albüm sürecinde. Daha derinlere indik gibi düşünüyorum ben, değil mi?
Evet, aynen.
Ama hisleri tanımlamak zaten her zaman zordur.
Evet.
Üzerine konuşmak.
Yani tanımladığımız nokta müzik oluyor zaten, o yüzden hani kelimelere
Hı
dökmek
hı.
bayağı zor oluyor.
Bir de yine basın bülteninde fark ettiğim bir acıya olan özlem tanımı var.
Evet.
Acıdan kaçma, korkma meselesi son dönemlerde çok kafama taktığım bir konu. Bir yandan da aslında derinleşme korkusunu da beraberinde getiriyor sanki. Özellikle insan ilişkilerinde acı çekmekten çok fazla korktuğunu gözlemleyebiliyorum artık yeni dönemde insanların.
Doğru.
Siz nereden ele aldınız acıya olan özlem meselesini?
Biz pek kaçmıyoruz herhalde bu depresiflikten, melankoliden mi? Aslında mutluyuz da yani de.
Yani yaşadığın duyguların hepsi aslında acı veriyor insana doğal olarak. Hani mutluluk hariç diyorum. Genel olarak hepsi aslında acıtan şeyler. Ve bunlar aslında bir süreç ve bunları yaşaman gerekiyor. O yüzden de kaçmıyoruz diyebiliriz aslında. O yüzden de bunları yaşayamadığın noktada da buna duyduğun bir özlem var.
Aslında insanın insan olmaya, pişmeye ve aslında olmaya dair özlemi, bir yandan da acıya duyduğu özlem sanki.
Evet, öyle de bakılabilir aslında.
Şimdi bu albümden bu akşam mümkün olduğunca fazla şarkı dinleyelim istiyorum ki albümdeki çeşitliliği de dinleyenler görebilsinler. Az önce bahsettiğiniz, Ankara'ya taşındığınızda ilk yazdığınız şarkıyla devam edeceğiz şimdi, Veil of Lies, değil mi?
Evet.
Hemen ardından da Evil Me gelecek Duct Tape'den. Eko Drama albümlerini dinliyoruz bu akşam. Sonrasında hemen Çağla ve Furkan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Bu akşam Duct Tape'le beraberiz. Çağla Güleray ve Furkan Güleray bizimle birlikteler. Ankara'dan bağlanıyorlar yayına. Eko Drama adlı Şubat ayı sonunda yayınlanan 3. albümlerini konuşuyoruz Duct Tape'le. Duct Tape bir post-punk ve dark wave ikilisi. Az önce de iki şarkılarını dinledik albümden, Veil of Lies ve Evil Me. Arkadaşlar, Veil of Lies'ın klibi çok güzel. Brezilya'da çekmişsiniz galiba bir kulüpte.
Evet, aşırı spontane. Zaten seviyoruz öyle şeyler yapmayı ama çalacağımız konser mekanındaydı orası. Biz aslında Veil of Lies'a öyle bir kırmızı koltuklu bir şey geliyordu hep gözümüzün önüne. Öyle istiyorduk.
Aynen. Ve o koltuğu görünce konser mekanında önce bir fotoğraf çekelim dedik herhalde, evet, değil mi? Sonra dur bakayım video çekelim, bu klip olur deyip böyle 5 dakikada,
evet,
birbirimizi çektik. Sonra mekanın sesçisi bizi çekti. Totalde 10 dakikada falan bütün çekimi yapıp,
aynen,
sonra edit yaptı Çağla'da.
Evet, soundcheck sonrasıydı hatta.
Aynen, soundcheck sonrası.
Evet, 10 dakikada şipşak yaptık onu ama zaten istediğimiz görsele ulaştık aslında. Yani bizim karşımıza çıktı şans eseri.
Bayağı çaldığınız bir mekan orası yani.
Evet, aynen.
Ve öyle koltuklar mı var?
Bar kısmında vardı, evet.
Şeyler
konser
var.
Alanında değil de. Orası çok büyük, çok katlı bir yer. São Paulo'nun en eski goth klubu. Ve içeride 3 sahne, 3 tane club var. Kapalı mekan. Mekanın dizaynı gerçekten harika. Böyle kocaman gargoyllar falan var. İşte yarasalar var, avizeler. Aynen, tabutlar falan. Her yer böyle süslenmiş, simsiyah bir mekan. O da bir bölümüydü. Barlardan biriydi. Onun önündeki koltuklarda. Önceden de orada çalmıştık. O koltuklar yoktu.
Evet, o bölümü yeni yapmışlar.
Evet.
Ben ilk önce acaba tarihi bir sinema mı diye düşündüm kırmızı koltukları görünce. Sonra daha dikkatli bakınca daha farklı bir konsept olduğunu anladım.
Aynadan o dediğimiz kocaman gargoyllar yansıyor aslında mekanın içindeki klipte.
Siz zaten gittiğiniz yerlerde klip çekmeyi seviyorsunuz. Bugüne kadar farklı ülkelerde klip çekmişliğiniz var. Daha önce İtalya'da bir Pompei'de bir klip hatırlıyorum.
Evet, doğru.
Başka ülkelerde de çektiniz ama galiba.
Meksika'da çektik
Meksika'da
bir de.
Meksika'da çektik.
Ha, o neydi? Bizim
Gregor.
İlk Meksika turnemizdeydi galiba. Aynen. İlk Meksika turnesinde çektik onu. O zaman vaktimiz vardı. Son Meksika turnesinde hiç vaktimiz olmamıştı da o zaman bir boşluk yakalamıştık ilkinde. Onu da sokaklarda çekmiştik. Güzeldi, Gregor isimli parçamızı. Sinners'a da Pompei'de çektik. O da zaten Sinners'ın bence tam uyan atmosferi Pompei'di bizim için. Ve tam o klip fikri aklımıza geldiği zaman işte İtalya'daki konser, Salerno'daki konser olunca bir baktık Pompei'ye yarım saatlik bir mesafede. Dedi ki kesinlikle gitmeliyiz. Ben zaten çok istiyordum orayı ziyaret etmeyi. Gitmişken de klip çektik. Biraz gerilla klip oldu. Orada da herkes bize bakıyordu, turistler. Ama keyifli oldu da.
İlk söyleşilerimizi pandemi döneminde yapmıştık. Yine böyle uzaktan yapıyorduk. Bu sefer Ankara dolayısıyla uzaktan yapıyoruz ama aslında hayatınız çok değişti o dönemden beri. Hem üretim şartlarınız çok değişti. Çünkü o zaman evde kayıtlarınızı yapıyordunuz. Çok daha sakin bir hayatınız vardı ve belki müziğinize de yansıyordu. Ama bu albümü stüdyo kaydı olarak devam ettirdiniz galiba bütün süreci.
Evet, yapımı tabii evde yaptık. Hatta İstanbul'da başladık albümü. şarkıları yapmaya ama kayıtları bu sefer iyi bir stüdyoda alalım istedik. Böyle daha iyi bir sound olsun istedik. Daha live'a yakın bir sound olsun istedik.
Evet.
O yüzden de Mars Stüdyosu'nda kaydettik Ankara'da. Güzel oldu yani, gayet sound'dan, kayıtlardan çok memnunuz yani.
Kesinlikle stüdyoda kaydetmek zaten başlı başına bir keyif. Aslında Ruh albümünü de stüdyoda kaydetmiştik ama bu sefer daha farklı bir kafayla yaklaştık stüdyo kaydına
Evet.
sanırım. O yüzden de biraz bize farklı hissettirdi.
Çağla, mesela senin karanlıkta vokal kayıtlarını aldığını duydum.
Evet işte o...
Bunu bilmiyordum.
Evet. O da çok komik oldu aslında. Ben karanlıkta söylemeyi seviyorum. Hani hislerimi daha iyi yansıtabileceğimi düşünüyorum. Bir de dediğimiz gibi hani canlı performansa yakın bir şey yapmak istiyorduk aslında. O da tabii ki de oda ışığında biraz hoş olmuyor. Sonra iyi ki de öyle yapmışız. Çünkü ışıkları kapattığımız anda statik elektrik sesinin kesildiğini fark ettik. Öyle bir ses varmış ve biz onu duymuyormuşuz. Ve bu kayıtlara yansıyacaktı vokal kaydına. İster istemez onu da
Aynen.
önlemiş aldık. Topraklama problemi gibi bir şey varmış sanırım. Işıkları kapatınca o ses kesilmişti, onu
Kesinlikle.
hatırlıyorum.
Bir çözüm de bulmuş oldunuz aslında bu duruma da.
Evet, fark etmeden iyi bir şey yaptık aslında.
Şöyle bir geriye dönüp de gittiğiniz ülkelere baktığımda bugüne kadar 20'den fazla ülkede konser verdiğinizi görüyorum. Aslında pandemi döneminde başlayan bir proje olarak uzunca bir sürede sahnelere çıkamamanıza rağmen sonrasında çok hızlı bir şekilde sahnelere giriş yaptınız. 20'den fazla ülke ama çok daha fazla sayıda şehir var aslında ve dünyanın neredeyse her yerinde, yani sadece Avrupa ile kısıtlı değil, Latin Amerika'ya da çok fazla gidiyorsunuz. Bundan sonra belki dünyanın hiç gidemediğiniz yerlerine de açılacağınızı tahmin ediyorum. O yüzden bu konser deneyimlerinin kayıtlı üretiminizi nasıl etkilediğini merak ediyorum. Çünkü sen de az önce söyledin, biraz daha canlı performansa yakın bir kayıt olmasını istedik diye.
Şimdi Ruh ve Labirent'te çok fazla, dediğin gibi o korona döneminde çok konserler iptal oldu falan. Biz gene aslında çalabildik yani bir şekilde Meksika'da falan. Ama şeydi, live'da ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl bir sahnemiz olacak pek de kestiremiyorduk. Çağla'nın da önceden hele hiç müzik şeyi olmadığı için, deneyimi, sahnede nasıl bir enerjisi olacak? Hadi benim gene ortalama bir şeyim vardı, ne olduğunu biliyoruz da. Çağla'nın enerjisi nasıl olacak falan, onu bilemiyorduk.
Evet.
Ve böyle yani, açık söyleyeyim, benim beklediğimden çok çok daha iyi çıktı. Ve konser verdikçe de tabii ki o yırtılma yaşanınca çok daha iyi live oldu yani. Çağla üzerinde konuşuyorum. Bunu da bir şekilde konserlerin işte o
Hissiyatını.
hissiyatını, atmosferini artık şeye vermemiz lazım diye düşündük yani, şarkılara, kayıtlara.
Evet. Duyguyu daha iyi iletebileceğini düşündük aslında bu şekilde.
Bir yandan şarkıları sahnede çaldıkça aslında nelerin iyi çalıştığını, hangi tercihlerin iyi çalıştığını, hangilerin çalışmadığını da çok daha iyi gözlemleme şansı oluyor. Bu da kayıtlı üretimi de dönüştürüyor zaman içinde. Ekodrama'yı da ilk önce İtalya'da çaldığınızı duydum. Ne zamandı bu?
Ocak ayındaydı.
Ama şey, şarkıları mesela Meksika'da çalmıştık geçen sene.
Evet, Meksika'da geçen sene çaldık ama
İki
tam
üç
olarak
şarkı.
bitmiş halini ilk Ocak 2024'te İtalya'da çaldık,
Doğru.
Verona'da.
Albümde yayınlanmadan önce sahnedeki çalma deneyimleriniz kayıt sürecinde dönüştürücü bir etki sağlıyor mu?
Aslında oldu yani. Küçük değişiklikler yaptık biraz şeyde,
Evet.
live'da çaldıktan sonra. Bir de
Evet.
şarkıyı çok fazla prova edince tabii ki o kayıda da iyi yansıdı. Çok daha iyi kayıtlar oldu belki de o yüzden.
Evet,
Bu
evde
sefer çok
vesaire
prova
prova
yapıp
yaptık.
çok fazla live'da deneyip şarkıları iyice özümseyip de girdik kayıda bu sefer yani.
Evet, kesinlikle fark ettiriyor.
Arkadaşlar, sizin hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılar yapma tercihiniz bu albümde de devam etmiş. Bu albümdeki 8 parçanın 5'i İngilizce sözlü, 3'ü de Türkçe sözlü. Sizin gibi dünyayı turlayan ve hem İngilizce hem de Türkçe sözlü parçalar yapan ekiplere hep şunu soruyorum. Yurt dışındaki konserlerde farklı dillerdeki şarkıların gördüğü ilgiye dair bir farklılık gözlemliyor musunuz diye soruyorum. Ve genellikle beni şaşırtan bir cevap veriyorlar. Gittiğimiz yerlerde Türkçe sözlü şarkılarımız daha çok ilgi görüyor. Hatta dilimizi hiç bilmemelerine rağmen seyirci çoğunlukla şarkı sözlerimizi ezberlemiş oluyor ve konserlerde eşlik ediyorlar diyorlar. Sizde de benzer mi durum?
Evet,
Bayağı
kesinlikle.
benzer aslında şey. Mesela Meksika'da şarkının sözlerini benden iyi bilen insanlar vardı yani.
Evet.
Meksikalılar Türkçe şarkıları Bayağı iyi ezbere söylüyorlardı. Evet. Brezilya'da öyle.
Üç tane single'ı çıkardığımız süreçte herkes şey diyordu, artık Türkçe gelsin, Türkçe gelsin diye. Hani öyle sonra Anafor'un çıkmasıyla herkes çok mutlu oldu aslında. Kendi dilinde daha çok yakıştıran var. Seçemeyen de var. Ama Türkçeyi gerçekten çok seviyorlar ve bizim türümüze de çok yakıştığını düşünüyorlar. O yüzden aldığın cevap bizde de aynı. Türkçeleri daha çok seviyorlar.
Ama bu geliyor.
Fonetik olarak da sanki yakışıyor değil mi? Bana da öyle geliyor.
Evet.
Aynen. Ama yapım sürecinde çok şey yok bize. Baskı ha, kurmuyor.
Evet.
Yani.
Biz hani nasıl hissediyorsak onu yazıyoruz zaten. Önce de konuştuk.
Daha fazla Türkçe yapalım gibi bir şey yansımıyor yani.
Ya aynen, kesinlikle öyle. Hatta azaltmışız yani. 4 yapıyorduk. Bu sefer 3'e düşmüş.
Bundan sonra da aslında şarkıların hissiyatı nasıl çıkarsa, hangi dilde çıkarsa o şekilde ilerlemeye devam edeceksiniz herhalde.
Evet, aynen öyle.
Bu arada önünüzde de yakın tarihte konserler var aslında. Hemen bu hafta başlayacağınız yine yurt dışı konserleri var. Albümden sonra da biz buluşuncaya kadar arada da bir yerlere gittiniz, geldiniz yine. Biraz bahseder misiniz? Önünüzde hangi tarihler var? Yakın zamanda Ekodrama'yı nerelerde çaldınız?
2 haftada bir yerlere gidiyoruz gibi bu aralar. Tabii yaza kadar bu şekilde. Yazın bir küçük bir ara oluyor. Sonra Ağustos'ta devam ediyoruz. Çünkü yazın bizim müzik türü pek dinlenmiyor.
Kapalı mekanlara da daha uygun mu sizce?
Kesinlikle.
Siz daha rahat ediyor musunuz mesela, kapalı mekanlarda çalmaktan daha çok keyif alıyor musunuz? Seyirciyle kurulan etkileşimden özellikle.
Kesinlikle kapalı, mümkün olduğu kadar küçük yerler kesinlikle karanlık. Daha samimi oluyor ve karanlıksa özellikle ve sıcaksa. Biz terlemeyi çok seviyoruz sahnede. Öyle bir şey. Soğukta olmuyor. Yani biz böyle terleyeceğiz falan. O mesela hoşumuza gidiyor. Biz bu sene ne yaptık? Verona yaptık. Atina'da Dref Meclisi ile çaldık. Sonra İstanbul'da onlarla beraber Blind'da gene çaldık. Ondan sonra
Paris,
Almanya'da Fürth'e gittik. Nürnberg'in yakınlarında bir yer orası da. Şimdi bu hafta sonu da Porto'da Gothic Festival var. Orada çalacağız. 4 grup beraber. Ondan sonraki haftada 20'sinde de Berlin'de Dark Spring Festival var. Orada çalacağız. Birkaç aydır festivale gitmiyorduk tabii. O yüzden bizim için de güzel olacak. Tekrardan böyle bir özlemişiz herhalde festival havasını da. Öyle devam ediyoruz. Sonra Mayıs ayında bir Belgrad konserimiz var. O da Rammstein'le aynı güne denk geliyormuş. O biraz üzdü bizi.
İzlemek mi isterdiniz?
Hem izlemek isterdik hem de tabii ki de
seyirciyi yani bölebilir diye.
Gerçi geç olur herhalde. İşte
ya da biz after'ı gibi olabiliriz, belli de olmaz.
O iyi de olabilir.
Evet.
Rammstein izledikten sonra insan eve dönmek istemez çünkü.
Ha, evet.
Kesinlikle bence öyle. Kesinlikle öyle.
Sonra İngiltere.
İngiltere sonra, evet, sonra festivallerimiz devam ediyor. Ağustos'ta. Aynen. Ağustos'ta devam edeceğiz. İngiltere'de bir festivalde çalıyoruz, Infest diye. Sonra Almanya'da NCN var. Birkaç tane daha ekleniyor bu arada. Daha paylaşamadık henüz. Bir şeyler daha olacak yani, ama şu anda Türkiye gözüm.
Albüm lansman konseri yapmıyorsunuz galiba. İstanbul'da hiç hatırlamıyorum.
Ruh'a yapmıştık. Karga'da yapmıştık.
Okey, ona gelmiştim.
Aynen. Ama öyle bir planımız olmadı bu sefer.
Peki dünyanın böyle her yerinde çalabilirken Türkiye'de çok daha az çalabilmek sizi üzüyor mu?
Yani
çok da düşünmüyorum. Ama geçen ODTÜ'de çaldık. ODTÜ mesela,
çok
güzeldi.
İyiydi.
Üniversiteleri, öğrencileri falan bayağı heyecanlı gördük. Böyle bizi sevmişler, seviyorlarmış falan.
Evet.
O genç kitleyi böyle heyecanlı görünce o hoşumuza gitti.
Hoşumuza yani, gitti açıkçası yani. Evet. Unutamayacağımız bir gün
evet,
oldu.
Güzel. Aksiliklerle.
Aksiliklerle başladık bir de. Zorlu bir sahne süreci yaşadık orada. Olmayacak şeyler oldu falan ama sonra çok eğlendik, onu hatırlıyorum yani.
Dread Majesty ile yaptığınız İstanbul ve Atina konserlerinden bahsettin Çağla. Amerikalı bir grup galiba değil mi? Los Angeles'tan bir proje.
Evet. 2 kişiler. Çok iyi insanlar bu arada gerçekten. Çok eğlendik beraber. Biz onların Avrupa turnesinin son 2 gecesine dahil olduk onlara. O yüzden bayağı yorgunlardı. Ama yine de İstanbul'un keyfini çıkardılar o gece, eminiz yani. Çok da mutlulardı.
Yine onun öncesinde Kasım ayında She Passed Away ile birlikte bir Almanya turneniz oldu.
Evet.
Kaç konserlik bir turneydi?
Bir 3 gün Türkiye'de yaptık önce. Sonra Kasım'da Almanya'da tekrar buluştuk.
8-9 mu?
Yok, 6 konser beraberdik. Biz bir tane de ayrı festivalde çaldık. Onlar da ayrı festivalde çaldılar. Sonra tekrar buluştuk gibi. 6 tane falan şehir gezdik sanırım beraber. Çok keyifliydi. Yani onlarla yolda olmak zaten büyük bir maceraydı bizim için. Aynen. Çok eğlendik.
Çok keyifliydi. Hem çok zaten birbirini seven insanlarız.
Evet.
Beraber vakit geçirmek güzeldi sahnede böyle. Hep her defasında onlar bizi izledi, biz onları izledik hiç sıkılmadan.
Evet.
Güzeldi yani. Güzel de şey oldu, tecrübe oldu bizim için.
Kesinlikle öyle.
Müziğiniz aslında bu şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde bu müziğe tutkuyla bağlı olan seyircilerle buluşturabildiğiniz için muhtemelen demin sorduğum sorunun cevabı çok da üzülmüyoruz İstanbul'da, Türkiye'de çok fazla çalma şansı bulamamaya gibiydi. Ama ben açıkçası şundan dolayı da biraz üzüntü duyuyorum. Sizi basında çok görememekten dolayı da biraz üzülüyorum. Çünkü 20'den fazla ülkede bugüne kadar konser vermiş, 4 sene önce başlamış ve 3 albüm yayınlamış bir proje olarak aslında belki de bundan 10 sene önce olsaydı bu yaptıklarınız dünyada Türkiye'yi temsil ediyorlar gibi başlıklarla belki gazetelerde yer alırdınız. Çünkü ne kadar niş olursa olsun o dönemlerde biraz daha fazla ilgi vardı basından bu şekildeki temsillere. Ama şu anda bunu neredeyse hiç göremiyoruz. Ben sizin röportajlarınızı incelemek istediğimde söyleşi öncesinde Türkiye'den çok dünyada yapılmış söyleşilerinize denk geldim.
Evet.
Yani o kısım biraz üzücü aslında.
Evet.
Tabii ki o kendini pazarlamak, PR'la da sanırım biraz alakalı. Biz de çok da o yönde de oynamıyoruz yani. Ama şey üzücü tabii. Albümün çıktığı gün, ertesi gün ne bileyim Brezilya'dan bir dergi yazıyor. Almanya'dan bir sürü yer yazdı. İşte İspanya'dan, Fransa'dan. Albüm incelemeleri ve böyle tek tek şarkı şarkı incelemeler. Yani okuyunca biz böyle mutlu oluyoruz falan.
Evet.
Ama mesela hiç Türkiye'de
İnceleme yok.
öyle bir inceleme şey...
Hayır, onu geçtim, incelemeyi
Albümün
geçtim.
çıktığı haberi bile yapılmadı
Haberi bile, yani hani pres kiti bile koymuyorlar gibi bir durum var. Yani bu konuda aslında çok fazla söylenecek şey var. Biz bunu zaten kendi aramızda da çok fazla konuşuyoruz aslında. Türkiye'nin problemlerinden biri sanırım ve biz o yüzden de aslında üzülmüyoruz. Çünkü zaten burada değer görmüyorsun, haber bile edilmiyorsun. O yüzden de burada çalmadığın zaman çok da bizi üzmüyor açıkçası.
ya.
Yaptıkları çok yanlış tabii ki de. Ben ona bir şey demiyorum ama kendi tercihleridir. Bir de dediğin gibi, Furkan'ın dediği gibi kendini nasıl pazarladığınla ilgili bir durum var. Kimi grup bir kere yurt dışına çıkar, olay olur. Biz işte bir tane ülkeyi gezmişiz. Belki bir iki kişi biliyordur yani basından bunu.
Ki o da mesela İtalya'da çalıyoruz. Aa siz Türkmüşsünüz falan diyorlar yani.
Evet.
İngilizce konuşuyor Türkler bizle orada falan.
Türkler bile
Aynen.
bilmiyor. Yani biz zaten Türklere çalmıyoruz yurt dışında. Yabancılara çalıyoruz
Evet.
zaten. Burada da Türklere çalamıyoruz o
Burada da
yüzden.
çalalım.
Basında yer bulmanın aslında şu açılardan da önemi var. Tabii ki başarınızın takdir edilmesi çok önemli. Bu işin ama sadece bir boyutu. Çünkü sizin aslında burada yapılacak üretimlere ilham verecek bir durumunuz da var. Ve bu deneyimleri paylaşabileceğiniz, yurt dışına giden yolu açabileceğiniz bir durum da var. Bunların da aktarılması aslında buradaki müzik üretimi için, müzisyenlerin ilham bulabilmesi için önemli.
Evet, yani yapılabiliyormuş
Evet.
den.
Evet, bir de orada çok ayrı bir dünya, ayrı bir piyasa da demeyeyim de her şey çok farklı yani buradakinden. Mekanlardan tut, soundcheck düzeni, ne
Evet.
bileyim her şey çok farklı. Orada yapılan müzikler farklı yani şimdi burada da şey gibi konuşuyorum ama.
Yok, hayır, kötü bir şey demiyorsun bence. Sadece buradaki alışılmış standartlar orada olmuyor.
Öyle
Onu,
yürümüyor
evet,
iş orada.
işler orada yani yurt dışında Türkiye'deki gibi yürümüyor. Daha samimi bir ortam var, öyle söyleyebilirim. Burada tam tersi. Yani samimiyetten biraz uzaklaşılmış bir sahne kültürü mü var diyelim, bilmiyorum nasıl söyleyebileceğimi. Çok da şey yapmak istemiyorum tabii ki de, bu konuyu çok da aslında irdelemek de bize düşmez bu arada. Çünkü dediğimiz gibi çok içinde olduğumuz bir dünya değil aslında. Sadece biraz daha basında yer almak isterdik. Sadece bunu söylemek istedim. Bu konuyla ilgili daha uzatmak istemiyorum çünkü.
Ben sizden daha çok üzülüyor olabilirim bu konuyla ilgili. Çünkü aslında demin de konuştuğumuz gibi başka örnekleri gördüğümüz zaman biz de bir şeyleri yapabileceğimizi anlıyoruz ve bugün buradaki müzik sahnesinde bu kadar fazla üretim olması, çeşitlilik aslında önceki örnekleri görmekle oluşmaya başladı. Belki siz de She Passed Away'in dünyada yaptıklarını görerek yapabileceğinize inanmış olabilirsiniz ve sizi görerek de yapabileceğine inanacak başka müzisyenler olacaktır.
Evet.
O yüzden biraz daha bu konuya önem vermek gerekiyor bence.
Yani evet, biraz tabii dünyayı büyütmek lazım işte kafada, vizyonda.
Evet.
Biraz dinlemek lazım insanlar. Yani biz doruklarla, volkanlardan da çok şey öğrendik yani tabii bu konuda.
Kesinlikle, aynen. Onlar sonuçta 10 sene önce geçtiği yollardan biz şu anda geçiyoruz. Ve bunu anlayan birileriyle konuşmak da gerçekten çok insanı rahatlatıyor. Biz o turne boyunca da onlarla konuştuk bunları hep. Ve birbirimizin dilinden anladığımız için daha keyifli bir hale geldi. Çünkü onlar da aslında yalnızlar bu dünyada. Onlar da bundan 15 sene önce aynı şeyleri çekmişler Türkiye'de yani.
En azından bu anlamda bir değişim olması gerekiyor birazcık artık. 15 sene önceki gibi olmasa keşke işler diyorum.
Aynen öyle. Onlar başarmış, biz de başarırız belki. Türkiye'de duyulmayı.
Çünkü şu anda da aslında Türkiye'deki müzik sahnesinde küçük bir sahne olduğu için herkes birbirine yakın, ama yine de şunu düşünmek lazım. Şu anda yatak odasında, evinde müzik yapan çok genç insanlar, çok genç müzisyenler var. Belki 13-15 yaşında, artık o yaşlara kadar indi çünkü teknoloji ilerlediği ve ulaşılabilir olduğu için. Onlar da belki sizin hikayelerinizi duyarlarsa çok daha fazla ilham bulabileceklerdir diye düşünüyorum. Ve bu konuyu artık daha fazla uzatmadan bir şarkı daha dinlesek mi sizin albümünüzden? The Unknown dinleyelim. Çağla biraz bahsetmişti programın başında bu şarkıdaki hislerden. Şimdi bakalım dinleyenler ne düşünecekler. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarındasınız. Duct Tape'den The Unknown dinledik. Duct Tape bu akşamki konuklarım. Furkan ve Çağla ile beraberiz. Sizinle konuşmak istediğim çok fazla konu her zamanki gibi var. Ama programın son dakikalarına girdiğimiz için artık son önemli noktaları hatırlamaya çalışıyorum. Nelerden bahsetmezsek sonra üzülürüm diye. Bu albüm mixlerini Soft Analog'tan tanıdığımız Ömer Çelik yapmış. Ömer'le de sanırım Ankara'ya taşındıktan sonra tanıştınız ve sonra hiç ayrılmadınız.
Evet.
Aynen. Break konserinde tanışmıştık. Herhalde,
evet, orada tanıştık.
Tam da o ara mixleri işte Uğur abiyi kaybettik.
O mu başlamıştı yapmaya?
Aynen, tam nasıl yapsak, kime yaptırsak falan diye düşünüyorduk. Çünkü bizim normalde Yeni Zelanda'daki işte mixçimiz Ozan da çok yoğundu, ona da yollayamadık. Tam böyle muallaktaydı her şey ve o an böyle şey, Berk Ömer'lerle tanıştırdı bizi. Sonra da gerçekten hiç ayrılmadık yani.
Evet, sürekli görüşüyoruz.
Mixlerde de çok güzel, iyi yaptı yani, tam istediğimiz gibi oldu her şey. Hala da görüşüyoruz.
Biz o zaman stresliydik, yetişmeyecek herhalde albüm. Mixlere bile daha başlayamadık vesaire derken Ömer dedi ki ben yaparım dedi.
Aynen, bir şarkı denedi, tamam dedik. Evet. Bu şarkıları da yolladık direkt.
Kafalarımız uyuştu bayağı zaten. İstediğimiz her şeyi yaptı gerçekten, ellerine sağlık.
Galiba onlar da kendi albümlerinin sürecindeydi bir yandan da.
Onlar da onun endişesindelerdi aslında. Hani sizi yapalım ama bir yandan bizim albümümüz de çıkıyor. Nasıl yetiştireceğiz, nasıl olacağız olacak derken bir şekilde halloldu yani.
Aynen. Ve şey, sadece mix konusunda da değil, hem müzik konusunda hem de hayat konusunda birbirimizle iyi destek olduğumuzu da düşünüyorum yani. Güzel bir arkadaşlık olduğumuz
evet. Hem güzel bir arkadaşlık hem de Ankara'dan çok güzel iki albüm çıktı bu sayede.
Evet.
Peki önceki albümlerde CD'ler basıyordunuz. Ruh'un plağı da vardı hatırladığım kadarıyla. Bu albümün de galiba Eko Drama'nın da plağı gelecek.
Evet, şu an bitti hatta. Herhalde haftaya elimizde olur.
CD'ler geldi de.
CD'lerimiz geldi, evet. Ama plaklar uzun sürüyor. Uzun bir süreç, sıra oluyor. Grupların plakları vesaire. Yani bize gelen bilgi o şekilde plak şirketinden. Şu an heyecanlıyız. Onu görmek için sabırsızlanıyoruz aslında.
Sonrasında gittiğiniz konserlere, ülkelere de götürüyorsunuz herhalde CD'leri, plakları.
Evet. Merch masaları, kültürleri, aynen, güzel şeyler. Merch masalarında onları sergiliyoruz gururla, sunar.
Peki dünyanın çoğu yerindeki dinleyicileriniz plaklarınızı, CD'lerinize konserlerde ulaşabilirken biz zavallı buradaki dinleyicileriniz nereden ulaşabiliriz acaba?
Bizim profilimizde linkimiz var Instagram'da. O linkten Shopier'e, Shopier'den de bütün...
İnternet sitesinde de var.
İnternet sitemizde de var, aynen. Oradan o şekilde size ulaştırabiliyoruz.
Evet, satışa çıktığında duct tape'in plakları fabrikadan çıkıp son halini aldığında buralarda yerini alacak ve oralardan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizi görmek çok güzel ve özledim sizi. Herhalde benim Ankara'ya gelmem gerekecek çünkü siz gelmek istemiyorsunuz artık buraya.
Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi bu hoş sohbet için ve gerçekten çok özledik. Dediğin gibi pandemideymiş gibi oldu ama kalplerimiz bir gün buluşacağız kısa zamanda.
Bekliyoruz Ankara'ya. Evet,
Ankara'yı bekliyoruz ama.
Evet, Ankara'da sizi ve sevdiğim diğer müzisyen arkadaşlarımı gelip böyle topluca görmek istiyorum. Küçük bir parti yapabiliriz belki baharda.
Evet, şu an çok iyiyim gerçekten, baharda gel.
Tamam, artık zamanı geldi bir Ankara ziyaretinin. Şimdi o zaman Duct Tape'in Eko Drama albümünden son bir şarkıyla bu akşamı kapatacağız. Duvar şarkısıyla kapanışı yapacağız. Bu akşam Furkan ve Çağla ile beraberdik. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.